Ayrım 9.
Bunlar göz kamaştırıcı üniformalar giymişlerdi. Elbiseleri en usta terziler elinden çıkmış ve en değerli kumaşlardan dikilmişti. 1200 kişilik tam kadrolu Türk ağır piyade tümenini teşkil eden yeniçeriler, ortalar, taburlar halinde yürüyorlardı. Bazı yeniçeri birlikleri tüfekli, bazıları sadece kılıç, ok ve yaylı idi. Yeniçerileri 7 sırmalı sancak ve 7 tuğ taşıyan, 14 sancaktar ve tuğcu izliyor ve hükümdarın şahsına mahsus olan bu 7 sayısı padişahın yaklaşmakta olduğunu haber veriyordu. 200 kişilik mehter takımı, mehter başının başkanlığında yeri ve göğü inleten havalar çalarak korkunç denecek derecede muhteşem ve muntazam adımlarla ilerliyordu. Mehterlerin sazları altın zincirlerle boyunlarına asılmıştı. Daha sonra 400 kişiden ibaret solak denen başka bir hassa taburu yer alıyordu. Solakların kılık kıyafeti bahar güneşi altında pırıl pırıl parlıyordu. Başlarında tavus tüyünden sorguçlar vardı. Yalnız böyle bir birliği geçirmek o devirde ancak büyük bir imparatorluğun harcıydı. Ardlarından gelen 150 hassa yaveri ve protokol subayının üniformaları ise mücevherlere boğulmuştu. Elbiselerinin düğmeleri elmastandı. Geçtikleri yere gözleri kör eden bir ışık deryası yayılıyordu. Bunların başında çavuşbaşı denen mabeyni Hümayun Mareşali vardı. Daha sonra 70 kişiden ibaret pek denen bir hassa takımı geliyordu. Bunlar 35'i sağda 35'i solda olmak üzere yürüyor ve aralarında Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han at sürüyordu. Bilhassa yabancılar padişahın mücevherler içinde geçeceğini sanırlarken ilk defa olarak hayal kırıklığına uğruyorlardı. Çünkü hükümdar sade bir elbise giymişti. Bütün ihtişamı görülmemiş güzellikteki atındaydı. Bu at akıl almaz büyüklükte inci, pırlanta ve zümrütler kakılmış koşumlar taşıyordu. 48 yaşına gelen ve 46 yıllık saltanatının 23. yılında bulunan Kanuni'nin yüz ifadesi asık denecek kadar ciddi ve vekarlı idi. Hafifçe önüne bakıyor, buna rağmen bütün ordusuna hakim bir başkumandan olduğu hemen anlaşılıyordu. Daha sonra topçu, azap denen hafif piyade alayları geçiyordu. Ordunun diğer birlikleri bitmek tükenmek bilmez diziler halinde yürüyüşlerine devam ediyorlardı. O zaman dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Edirne'nin halkı, birbirleri üzerine yığılmış azametli bir kitle halinde fakat dikkat çekici bir sessizlik içinde ordularını seyrediyorlardı. Yalnız gözlerinden bu manzara ile övündükleri anlaşılıyordu. Alkış ve gösteri yoktu. Atların nal sesleri bile hafifçe duyuluyordu. İşitilen tek şey Mehterhane-i Hakani'nin cenk havaları idi. Ordunun geçişini izlemek için İstanbul'dan gelmiş olan yabancı diplomat ve tacirleri en çok şaşırtan bu mutlak sessizlikti. Avrupa ordularının kulakları sağır eden gürültülerine alışan yabancılar, Türk ordusunun ve milletinin sükuneti karşısında başka bir aleme geçmiş gibi oluyorlardı. Vadisseyl Zaferi 16. asır sonlarının cihan tarihi çapında en önemli hadiselerinden biri, 1499'dan beri dünyanın büyük devletleri arasında bulunan Portekiz'in siyasi varlığının son bulmasıdır. Bütün 16. asrı dolduran bir mücadeleye rağmen Hint Okyanusu'nda Portekizlileri yok edemeyen Türkler, Afrika'nın kuzeybatı ucunda Fas'ta bu işi başardılar. Fas, 1553'te Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa tarafından Türk Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmış fakat bir müddet sonra aradaki bu bağ kopmuştu. O zaman büyük devletler arasında sayılan Fas Sultanlığı, Türkiye'nin Cezayir Eyaleti ile yakın ilgilere sahipti. 1574'te Fas Sultanı 1. Abdullah öldü. Oğlu 3. Muhammed tahta çıktı. Ancak amcaları Abdülmelik ve Ahmet, 3. Muhammed'in hükümdarlığını tanımadılar. Bunlardan büyüğü olan Abdülmelik, öteden beri Türklerle dosttu. Uzun yıllar siyasi mülteci olarak Cezayir'de oturmuştu. Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'nın dostluğunu kazanmıştı. Osmanlı hükümeti Abdülmelik'i desteklemeye karar verdi. Ancak bu pek kolay bir iş değildi. İstanbul-Fas yolu kuş uçuşu 3000 kilometreydi. Hükümet bu nazik işi en değerli Türk amirallerinden birine, Ramazan Paşa'ya verdi. Ramazan Paşa 14.700 kişilik bir Türk ordusu ile Fas'a ayak bastı. Abdülmelik yanındaydı. Türkler 3. Muhammed'in 60.000 kişilik ordusunu kolayca dağıtıp amcası Abdülmelik'i Fas İmparatorluğu tahtına oturttular. 9 Mart 1576'da Abdülmelik Sultan ilan edildi. Sultan Abdülmelik akıllı bir hükümdardı. Vaktiyle İspanya'ya, Portekiz'e, Kuzey Afrika'ya hakim olan Fas İmparatorluğu'nun çöküntü devresinde olduğunu biliyordu. Üstelik yeğeninin İspanya ve Portekiz'le işbirliği yaparak tahtını elde etmek isteyeceğini de kestiriyordu. Esasen Türk dostuydu. Türk desteğine mutlak bir ihtiyacı vardı. Yıllık vergisini İstanbul'a yollamakta acele etti. Türk teşkilatını örnek alarak Fas'ta geniş ölçüde reform hareketlerine girişti. Yüzlerce Türk subay, teknisyen ve sanatkarı Fas'a gelip Sultan Abdülmelik'in hizmetine girdi. Diğer taraftan 3. Muhammed amcasını devirmek için Portekiz'den yardım istemişti. Uzun zamandan beri böyle bir fırsat gözleyen Portekiz, 3 yıldan beri Fas seferine hazırlanıyordu. Portekiz kralı Don Sebastiano, devrin en kudretli Hristiyan hükümdarı olan İspanya kralı 3. Felipe'den de yardım istedi. 3. Felipe 50 kadırga ve 5600 kara askeriyle Portekizlileri desteklemeyi kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre Fas'ın Akdeniz ve Atlantik kıyıları Portekiz'e katılacak, bir kara devleti haline getirilecek olan Fas Sultanlığı da Portekiz himayesini kabul edecek, Türk himaye rejimi kaldırılacaktı. Bizzat kralın komuta ettiği Portekiz ordusu 4 Haziran 1578'de donanmaya bindirildi. Tanca'nın az güneybatısında Fas topraklarına çıktı. Güneydeki Arayış Limanı'nı almak istiyordu. Fakat Ramazan Paşa'nın komuta ettiği Türk Fas ordusunun üzerine geldiğini öğrenince güneydoğuya İspanyolların Alcazar Quivir, Arapların Kasrul Kebir dedikleri şehrin yanı başındaki Vadi Seyl ovasına indi. Türkiye ile Portekiz arasındaki 60 yıldan beri süregelen büyük mücadelenin kesin sonucu bu ovada alınacaktı. Portekiz İspanyol ordusu 80 bin asker ve 360 toptan ibaretti. Bu orduda Papalık, İtalyan, Alman hatta Fransız birlikleri de vardı. Büyük Portekiz İspanyol armadası Fas'ın Atlas Okyanusu kıyılarındaydı. Ramazan Paşa ancak 30 bin Türk ve 30 bin Arap askeri toplayabilmişti. Cezayir'deki Türk donanmasına da Fas kıyılarına yaklaşması emrini verdi. Batılılar 4 Ağustos 1578 Vadi Seyl Meydan Muharebesi'ne 3 Kral Muharebesi de derler. Çünkü düşman ordusunda Portekiz Kralı ile eski Fas Sultanı 3. Muhammed, Türk ordusunda Sultan Abdülmelik bulunuyordu. Sultan Abdülmelik'in kardeşi olan müstakbel Fas Sultanı 2. Ahmet de Türk ordusundaydı. Ramazan Paşa'nın askerlik dehasıyla Portekiz ordusu birkaç saat içinde yok edildi. 20 bin ölü, 40 bin esir veren düşmandan ancak 20 bini dağınık bir halde vuruşma alanından kaçtı. Kıyıya can atıp kendilerini bekleyen Portekiz donanmasına bindi. Ölüler arasında Portekiz'in genç kralı ile en büyük devlet adamları ve asilzadeler de vardı. Ülkeye Hristiyanları çağıran ve onlarla işbirliği yapan 3. Muhammed'i Ramazan Paşa, muharebe meydanında derhal öldürttü. Sultan Abdülmelik'e gelince hasta olduğu halde Fas birliklerinin başında bulunmak için savaşa katılmıştı. Fakat son derece ümitsizdi. Küçük Türk ordusunun muazzam Portekiz ve müttefikleri ordusunu yenemeyeceğini, atalarının ülkesinin Hristiyan boyunduruğuna gireceğini sanıyordu. Sultan Abdülmelik'e göre en iyi sonuç Portekizlilere yenilmemek olabilirdi. Ramazan Paşa'nın kesin sonuç aldığını ve kralın bile vuruşma alanında kaldığını görünce o derece sevindi ki heyecandan oracıkta öldü. Türk zaferi bununla da kalmadı. Atlas Okyanusu kıyısındaki Portekiz donanması muzaffer krallarını beklerken 20 bin döküntü ile karşılaşınca bütün manevi gücünü yitirmişti. Ramazan Paşa bu fırsatı kaçırmadı. Sinan Reis'in komutasındaki Türk donanmasına derhal taarruz emri verdi. Sinan Reis, düşman donanmasını bozdu. Birçok Portekiz kadırgası batırıldı ve binlerce kişi öldü. 500'ü denizden toplanmak suretiyle esir alınarak Türk gemilerine çıkarıldı. Türkler hiçbir gemi kaybetmediler. Vadis Seyl'de ele geçen muhteşem Portekiz hazinesinden ve 360 toptan başka bu deniz zaferinde de pek çok ganimet alındı. 16. asrın en büyük devletlerinden biri olan Portekiz bu müthiş darbeye dayanamadı. İstiklalini kaybetti ve İspanya tarafından yutuldu. 60 yıllık bir mücadeleden sonra Türk-Osmanlı İmparatorluğu için bir Portekiz meselesi kalmamış, Afrika kıtasının medeni alemde bilinen bütün ülkeleri Türk hakimiyetine geçmişti. Haçova Zaferi. 12 Ekim 1596'da 3. Sultan Mehmet Han'ın komutasındaki Türk-Osmanlı ordusu, Kuzeydoğu Macaristan'daki Eğri Kalesi'ni Almanlardan almıştı. Bunun üzerine Almanya İmparatoru kardeşi Arşidük Maximilian'ın başında bulunduğu büyük bir orduyu Türklerin üzerine gönderdi. 25 Ekim Cuma günü iki ordu Haçova sahrasında karşı karşıya geldi. Düşman ordusunda çeşitli Alman devletlerinin kuvvetlerinden başka İspanyol, Papalık, Floransa, Leh, Çek, Slovak, İtalyan, Hollanda, Belçika birlikleri, hatta Fransız gönüllüleri vardı. 100 top taşıyordu. Türk ordusu 60 bin tımarlı sipahisi, 55 bin kapı kulu ve 25 bin Kırım atlısı olmak üzere 140 kişiden ibaretti. 26 Ekim sabahı her iki ordu savaş düzenine girdi ve birbirine yaklaşmaya başladı. Türk ordusunun merkezinde 3. Mehmet, yanında damat İbrahim Paşa, Hoca Saadettin Efendi, kazaskerler ve vezirler bulunuyordu. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyisi Vezir Mehmet Paşa, sol kanada Vezir Sokulluzade Hasan Paşa komuta ediyordu. Kırım atlılarının başında Gazi Giray Han'ın kardeşi Fetih Giray vardı. Savaşı bize anlatan ünlü tarihçi Peçevi İbrahim, sol kanatta muharip subaylar arasındaydı. Büyük Meydan Savaşı Alman taarruzu ile başladı. Türk ordusu bu taarruzla sarsıldı. Almanlar Türk merkezine derinlemesine girdiler. Arşidük Maximilian'ın emrine karşı olarak düşman askeri Türk merkezindeki çadırları yağmalamaya başladı. 3. Mehmet geri çekildi ve otağına girdi. Sadrazam merkez birliklerinin arkasına sığındı. Almanlar Türk cephane sandıklarının üzerinde keyiflerinden dans ediyorlardı. Padişah otağı Hümayun'un da sırtına peygamberin hırkasını giymiş, eline peygamberin mızrağını almış, dua ediyordu. Otağa giren Sadrazam İbrahim Paşa, 3. Mehmet'in duasını yarıda kesti. Derhal geriye çekilmesinin gerektiğini, askeri bir zorunluluk olarak bildirdi. Esir düşerek bütün Türk İmparatorluğu'nun başını büyük bir belaya sokmak istemeyen 3. Mehmet, geri çekilmeye hazırlanıp atına bindi. Tam bu sırada, padişahın hocası Saadettin Efendi, hükümdarın atının gemlerine yapıştı. "Padişahım," dedi, "nereye gidersiniz? Cengin hali budur, hatırı şerifinizi hoşça tutun. Lazım olan yerinizde sabit ve berkarar olmaktır. Peygamberimizin mucizeleriyle nusratu zafer bizdedir." Hoca Saadettin Efendi, bu müdahalesiyle Osmanlı tarihinin büyük zaferlerinden birini sağladığı gibi, savaşın kaybedilmesini de önledi. Bu sırada Ordu-i Hümayun vaazı Şeyh Hızır Efendi 10 müridiyle ön saflara atılmıştı. Şeyh ve müritleri ellerinde kılıç ayetler okuyarak askeri savaşa çağırıyor, kaçanların üzerine peygamberin lanetini isteyen beddualar yağdırıyorlardı. Bu derviş gazilerin hemen hepsi ön saflarda şehit düştü. 3. Mehmet'i dimdik atının üzerinde, Hoca Efendi'yi onun yanı başında atının gemlerini tutmuş gören Akıncılar ve Kırım atlıları, zaferi elde ettiğini sanan düşmana dehşetli bir taarruza başladılar. Neye uğradığını anlayamayan Arşidük, birliklerine hakim olamadı. "Kafir kaçtı, Nemçeli sındı," diye haykıran Türkler, yarım saat içinde 20 bin düşman atlısını Haçova kenarındaki bataklığa sürüp yok ettiler. 50 bin düşman da savaş meydanında öldürüldü. 100 Alman topu Türklerin eline geçti. Topçusunu ve süvarisini kaybeden, piyadesi de büyük kayıp veren Arşidük savaş alanından çekildi. 26 Ekim akşamı güneş batmadan bütün Haçova göz alabildiğine düşman cesetleriyle dolmuştu. Türkler birkaç bin şehit vermişlerdi. Alman ordu hazinesi ve ağırlıkları Osmanlıların eline geçmişti. Kaçan düşmanın bir kısmı da takip edilerek esir alındı. Bu suretle Osmanlı fütuhat tarihinin son büyük meydan savaşı kesin şekilde kazanılmış oldu. Fetih Giray ve öncü komutanı olarak Cağaloğlu Sinan Paşa büyük başarı göstermişlerdi. Ordunun merkezi bozuldu diye diğer kanatlar ve öncü yerinde sabitken, hükümdara ricat tavsiye edecek kadar telaşlı bir sadrazamın bulunduğu Türk ordusu elbette böyle büyük bir zaferi değerlendiremezdi. Geçmişte kazanılan ve ilk Osmanlı hakanları gibi en büyük çapta askerlerin komuta ettiği meydan savaşlarında da bazı kanatlar şu veya bu şekilde sarsılmış, hatta bozulmuş fakat sonunda düşman yok edilmişti. Muharebe meydanına hakim olan Türk hakanı, düşmanı takip etmiş, boş ve müdafaasız kalan ülkelere girmiş, sulh şartlarını dilediği gibi dikte edebilmişti. Haçova'dan sonra böyle olmadı. Kazanılan zaferle sarhoş olan vezirlerin bütün endişesi bir gün önce İstanbul'a dönmekten ibaret kaldı. Değil ülke fethetmek, yıllarca süren savaşa son vermek, en iyi şartlarla sulh yapmak bile düşünülmedi. Haçova zaferine katılan büyük tarihçi Peçevi, bu başarının Muhaç zaferinden daha az önemli olmadığını fakat sonucunun alınamadığını yazmaktadır. Peçevi'ye göre o kışı Belgrad'da geçirip baharda Viyana'ya gidilse, Alman İmparatorluğu'nun başkenti kendini savunmaktan aciz kalırdı. Ama Türk ordusunda bunları düşünecek, düşünse bile uygulayacak bir tek büyük komutan yoktu. Zaten Haçova, Hoca Saadettin Efendi'nin azmi sayesinde kazanılmıştı. Hoca Efendi de asker değildi. Türkler henüz büyük zaferler kazanabiliyorlardı. Fakat zaferlerin meyvasını toplamayı unutmuşlardı. Kanije Zaferi. Büyük Türkiye-Almanya Savaşı 1593'ten beri devam ediyordu. Müstakbel İmparator Arşidük Ferdinand bir kış sürpriz taarruzu ile Kanije Kalesi'ni almak üzere 100 bin asker ve 47 ağır topla harekete geçti. Ordusunda Almanlardan başka İtalyan, Papalık, İspanyol, Maltız ve Fransız birlikleri de vardı. Bu kuvvetlere karşı Kanije Beylerbeyisi 70'lik Tiryaki Hasan Paşa, 9 bin asker ve 100 küçük kale topuyla karşı koyacaktı. Almanlar 9 Eylül'de Kanije önlerine geldiler ve günde 1000 ila 2000 gülle atarak Türk kalesini dövmeye başladılar. Devamlı atışlar sonunda Türklerin barutu tükendi. Kanije'de Uzun Ahmet adında barut yapmasını bilen bir yeniçeri vardı. Tiryaki Hasan Paşa hemen bir barut imalathanesi kurdurdu ve bol miktarda barut yapımına başlandı. Bu işler olurken Türk ordusu Kanije'ye 265 kilometre uzakta Belgrad yakınlarındaydı. Sadrazam damat yemişçi Hasan Paşa Eylül içinde Kanije'nin imdadına koşabilirdi. Ancak çabuk harekete geçmedi ve harekatın çok zor olduğu bol yağışlı aylar gelip çattı. Sadrazam imdada gelemeyeceğini Tiryaki Hasan Paşa'ya resmen bildirdi. Tiryaki Hasan Paşa sadrazamın mektubunu gizli tuttu. Sahte bir mektup yazarak bizzat askere okudu. Bu mektupta sadrazam güya Kanije'ye gelmek üzere yola çıktığını bildiriyordu. Almanlar bir Türk beylerbeyisini şehit etmiş, başını mızrağın ucuna dikip Kanije surları üzerindeki Türklere gösteriyorlardı. Hasan Paşa başı kesildiği iddia edilen beylerbeyinin 40 yıllık dostu olduğunu, düşmanın herhangi bir kelleyi beylerbeyi kellesi diye teşhir ettiğini askere bildirdi. Ancak bir Türk kurşunuyla ölen Alman ordusundaki papanın yeğeninin ölümünü Arşidük Ferdinand aynı başarıyla gizleyemedi. Tiryaki Hasan Paşa maddi gücünün düşmana nazaran çok daha zayıf olduğunu biliyor, daha çok psikoloji savaşı yapıyordu. Bazı yanlış bilgiler edinmelerine müsaade ettikten sonra birkaç düşman esirinin kaleden kaçıp öğrendiklerini Almanlara bildirmelerini sağladı. Türk şehitlerinin koynuna kalede durumun pek mükemmel olduğunu bildiren, güya sadrazama hitaben yazılmış sahte mektuplar koydurdu. Muhasaranın peygamberin doğduğu 12 Rebiül Evvel gününe isabet ettiğini ve akıbetin Hristiyanlar için çok karanlık olacağını askerine söyledi. Arşidük Ferdinand ise Hasan Paşa'nın başını kesecek askere 40 köy ihsan edeceğini ilan ediyordu. Günde 2000 gülle yiyen Kanice Kalesi'nin durumu kötüydü. Surlar delik deşik olmuştu. Kaledeki birkaç yüz sivil Türk geceleri asker dinlenirken çalışıp surların en tehlikeli gediklerini kapatmaya uğraşıyordu. Ham madde tükendiği için barut imali gittikçe bir problem haline geliyordu. Kış iyice yaklaşmıştı. Düşmanın eline geçmesini temin ettiği sahte mektuplarla Hasan Paşa, Almanların nasıl olsa soğuktan kırılacaklarını, boşuna zahmet edip Kanije'ye gelmemesini sadrazama bildiriyordu. Her gün yetişeceği iddia edilen sadrazamın bir türlü görünmemesinden dolayı sevinen düşmanın bu neşesi bu mektuptan sonra kırıldı. Almanlar sadrazamın Kanije yakınlarına kadar geldiğini sanıyorlardı. Halbuki yemişçi Hasan Paşa Belgrad'a dönüp kışlamaya ve Kanije'yi Cenab-ı Basri'ye ısmarlamaya karar vermişti. Sadrazamın kışlığa çekilmesinin düşman tarafından duyulmasındaki tehlikeyi anlayan, esasen cephane ve yiyeceği tükenen tiryaki Hasan Paşa, düşmanı bir huruç hareketiyle dağıtamazsa kalenin düşeceğini kavradı. Muhasara 2 ay 8 günden beri devam ediyordu. 17 Kasım günü Kanije Ovası göz alabildiğine bembeyaz bir kar tabakasıyla örtülmüştü. Almanlar soğuktan çadırlarına ve tahta barakalarına sığınmışlardı. Gece olunca tiryaki Hasan Paşa, Akıncı subaylarından Gazi Kara Ömer Ağa'yı 800 askerle kaleden çıkarttı. Bu beklenmedik huruç hareketiyle düşman ordugahı karıştı. Hasan Paşa Kanije'deki bütün toprakları ateşleyerek son barutunu harcadı ve güya kaleye varan sadrazamın ordusunu selamladı. Bir yandan da mehter takımı yeri göğü inleten havalar çalıyor, Türkler Serdar Hazretleri yetmiştir diye bağırarak gece karanlığında düşmanın maneviyatını alt üst ediyorlardı. Daha ilk hamlede Türkler düşmanın bütün ağırlıklarını yiyecek cephane ve barutunu ele geçirdiler. Kanije topçu kumandanı İnce Kara düşmanın bütün topraklarını zapt etti. Düşman ordugahı Türklerin eline geçti. Sadrazamın muhayyel ordusunun baskınına uğradığından zerre kadar şüphe etmeyen düşman, 18 bin ölü bırakarak darmadağınık halde kaçmaya başladı. 18 Kasım günü düşman siperleri tamamen işgal edilmişti. O gün öğleye kadar daha 30 bin Alman takibe çıkan Türk birlikleri tarafından imha edildi. Alman İmparatorluk ordusunun ancak küçük bir kısmı, Kanije'nin 50 kilometre ötesinde olan Avusturya'ya yani Alman topraklarına can atabildi. 80 bin zayiat veren Almanlar tek top ve tüfek götüremediler. Üzerlerinde imparatorun arması bulunan korkunç büyüklükte 47 muhasara topu, 14 bin tüfek, 60 bin çadır, 14 bin kazma ve kürek, binlerce araba dolusu yiyecek, ilaç, barut ve silah Türklerin eline geçti. Ancak en büyük ganimet müstakbel imparator Arşidük Ferdinand'ın otağındaydı. Bir altın ve bir gümüş taht, 12 kürsü, mücevherler, altınlar ve ordu hazinesi olduğu gibi Hasan Paşa'ya teslim edildi. Alman başkumandanı gecelik kıyafetiyle atına atlayıp canını zor kurtarmıştı. Öğleye doğru Arşidük'ün otağına giren tiryaki Hasan Paşa kısa bir hitabede bulundu ve Allah'a şükür makamında hemen oracıkta maiyetiyle beraber namaz kıldı. Kara Ömer Ağa ise 3000 askerle Avusturya'ya dalmıştı. 3000 kadar Alman köyü Türk toprakları içine alındı. Kara Ömer Ağa'ya Peç Sancak Beyliği yani tüm generallik verildi. Tiryaki Hasan Paşa ise o yaşına kadar erişemediği vezirlik, mareşallik payesiyle mükafatlandırıldı. 3. Sultan Mehmet ayrıca mücevherli bir kılıç ve hediyelerle ihtiyar vezirinin gönlünü aldı. Tiryaki Hasan Paşa'ya bir hattı Hümayun göndererek dualar etti. Hasan Paşa, bu kadarcık bir hizmet için padişah bize vezirlik vermiş diyerek, 3. Mehmet'in hattı Hümayun'unu sevinç gözyaşları içinde askerine okudu.